Ayrım 36, Vulcan'ın yaratılışı, Jack de Brule, sayfa 322. 5 dakika sonra Mercer onları suyun üzerine çıkardı. John Dory birkaç yüz metre gerilerinde kalmıştı ve battığını görebilmek zor olmuyordu. Burnu derinlere daldı, okyanustan uzaklaşan pervaneleri suyu döverek beyaz köpüklere dönüştürdü. Filikaların yalnızca ikisi denize indirilmişti. Sağ kalanları ve cesetleri toplamakla meşgul olan mürettebat, tepelerinde dolaşan helikopterle ilgilenebilecek durumda değildi. Eddie Rice, Sea King'i denizin üzerine indirdi ve motorları rölantide çalıştırmaya devam etti. Mercer, pilotun güçlükle Sikorsky'nin kargo kapısına doğru ilerlediğini gördü. Rice, büyük bir yağ varili çıkarıp içindekini suya boşalttı. Karışmış olan deniz, sıvının ağırlığı altında hemen sakinleşti. Mercer ve Valerie helikoptere doğru yüzerlerken başları fırtına nedeniyle sürekli olarak suya batıyordu. İki adam da gerçekten deniz suyu kusuyorlardı. Filikalar bulundukları yere doğru yol almaya başladıklarında helikopterden sadece 20 metre uzaktaydılar. Mercer geceye "Eddie, kalkmaya hazır ol" diye bağırdı. Pilot kapıdan kaybolduğuna göre Mercer'ı duymuş olmalıydı. Son 15 metrelik yüzüş Mercer'ın hayatındaki en ızdırap dolu anlardan biriydi. Vücudundaki ağrı dayanılmayacak boyutlardaydı, ciğerleri yanıyordu. Kolları sanki kurşun gibi ağırlaşmış ve gözleri tuzlu su yüzünden kapanıp iki çizgi halini almıştı. Devam etmesini sağlayacak direncin son kırıntılarını aradı içinin derinliklerine dalarak. Pek bir şey kalmamış olsa da yanında yüzen Valerie ile birlikte o da kulaç atmaya devam etti. Küçük bot yaklaştıkça can kurtaran sandalının kıştan takma motorunun sesinin gürültüsü de giderek artıyordu. İki adam da arkalarına bakmaya cesaret edemiyorlardı. Aniden Eddie Rice'ın bıraktığı sakin yağ havuzuna daldılar. Helikopterin pervaneleri daha hızlı dönmeye başladı. Mercer ve Valerie son birkaç metreyi sadece iradeleri yardımıyla yüzdüler. Valerie babasının evrak çantasını açık kapıdan içeri attı ve umutsuzca helikopterin yanına tutunurken akciğerleri havayla dolmaya başladı. Mercer onu helikoptere itti ve omzunun üzerinden kaçamak bir bakış attı. John Dory'nin filikası sadece 20 metre kadar arkalarındaydı ve arayı hızla kapatıyordu. Mercer, Sovyetler kendisini yakalamadan önce helikoptere tırmanamayacağından emindi. Pilota havalanmasını söyle diye bağırıp Sea King'i serbest bıraktı. Valerie ortalıkta görünmüyordu. Mercer, Rus'un içeri girer girmez kendisinden geçtiğini tahmin etti ama yanılmıştı. Valerie yanında sıkıca tuttuğu otomatik tabancayla tekrar kapıda göründü. Can kurtaran sandalına uzun, yok edici bir yaylım ateşi açtı. Haykırışlar ve silah sesi geceyi yırttı. Şarjör boşaldığında silahı Mercer'a uzattı. Mercer uzatılan dipçiyi yakalayıp kendisini helikoptere çekti. Bir koluyla Valerie'yi yakaladı ve genç adam onu helikoptere aldı. Mercer soluklarının düzelmesini bile beklemeden mikrofonu kapı pırıldayarak "Yürü Eddie, lanet olsun yürü" dedi. Sea King'in sudan havalanıp Hawaii'ye yönelmesinden sonra yere yığıldı. Bakışları donuklaşmıştı ve ciğerleri sancıyordu adeta. Yorgunluk ve aşırı adrenalinden bitap düşmüş olan Valerie Mercer'ın yanına oturdu. "Babam yıllar önce bana hiçbir şey yapmadan durup bir filika dolusu adamın böyle makineli tüfekle taranmalarını seyrettiğini anlatmıştı. Rus olmadıkları halde adamların Rusya'nın parlak zaferi uğruna can verdiklerini söylemişti. Şimdi ben de aynı şeyi yaptım. Ne uğruna?" Mercer soluk sola, "Hepsinden daha iyi bir neden uğruna" dedi. "Kendi kıçını kurtarmak için." Ayağa kalktı, sendeleyerek açık olan kargo kapısına gitti. Kapıyı kapatıp Valerie'nin yanına döndü. "Söylesene, bana o telgrafı göndermemiş olduğundan emin misin?"
"Kesinlikle."
Mercer "acaba" diye düşüncelere daldı. Sonra da bayıldı. Arlington, Virginia. Tiny'nin yerindeki köşe bölmenin arka tarafında oturan Mercer, buzların belli belirsiz tıngırdamaları için vodka ve misket limonu suyuyla dolu bardağını yavaşça döndürdü. İçkiden bir yudum alıp bardağını tekrar çizik masanın üzerine koydu. Hareketleri ağır ve ihtiyatlıydı. Eddie Rice'ın Sea King'i Hawaii'nin yaklaşık 150 kilometre açıklarında Pasifik'in sularına düşürmesinin üzerinden 3 hafta geçmişti ve Mercer'ın vücudu hala kas katı ve harap durumdaydı. Kaza sırasında bir bacağı kırılmış, Eddie ise ciddi bir beyin sarsıntısı geçirmiş, aldığı yaralar ve kesiklerle yüzünü yamalı bohçaya çevirmişti. Helikopterin pilotu hala Pearl Harbor Deniz Hastanesi'nde yatağa çakılmış vaziyetteydi. Valerie Borodin kaza sırasında pek fazla yaralanmamıştı. Mercer başını çevirip odayı inceledi. Barın arkasında bir şey arayan Tiny görünmez olmuştu. Barda Mercer'dan başka yerel kamyonculuk şirketinden 4 ya da 5 müşteri vardı. Mercer onlara baktığında beyzbol şapkası giymediği ve en azından bir sigara tüttürmediği için biraz göze çarptığını hissetti. Güneş sisli ufukta batarken koyu kahverengi ışıkları camlardan içeri vuruyordu. Washington'a evdeki haritasında Hawaii'nin üzerine şeffaf bir raptiye koyup Tiny'deki bu buluşmayı ayarlamak için Dick Henna'yı arayacak ve çakır keyif olmasına yetecek kadar uzun bir süre önce dönmüştü. Kalan içkisini bitirip tazelemesi için Tiny'ye seslendi. Vücudunda çoktan dolaşmaya başlamış olan 3 vodka limon zedelenmiş eklemlerinin ağrısını uyuşturuyordu. Tiny Mercer'ın önüne yeni içkisini koyduğu anda Dick Henna da ön kapıdan içeri girdi. Koyu renk bir takım elbise giyip kravat takmıştı ve gözleri bütün filmlerde FBI ajanlarının gözlerinde görülen siyah camlı gözlüklerin arkasına gizlenmişti. Henna barı geçip bulunduğu bölmeye gelirken Mercer bir eliyle masadan destek alarak yavaşça ayağa kalktı.
''Pek iyi durumda olmasan da sağ olduğunu görüyorum.''
Henna Mercer'ın elini sıktı ve iki adam oturdular. Henna gözlüklerini çıkarıp etrafına bakındı. Suratındaki ifade Mercer'ın bir keresinde umumi bir tuvalete girdiğinde yüzünde beliren ifadeyle aynıydı. Henna alaycı bir tavırla ''Harika bir yeriniz var.'' dedi. Mercer sırıtarak ''Kendine özgü bir cazibesi var.'' dedi. ''Burada biranın üzerine bourbonla cila yapıyorlar.''
''Ben Scotch'tan şaşmam.''
Tiny, Scotch ve bir kaşını kaldırıp Henna'ya baktı.
Sek.
Scotch ve Scotch. Donanma seni denizden topladığından beri nerelerdesin? John Dory'nin batmasına yol açan patlamalar Kitty Hawk muharebe grubuna mensup Los Angeles sınıfı saldırı denizaltısı USS Jacksonville'in sonarı tarafından algılanmıştı. Yükselmekte olan Volkan'a nükleer başlıklı Tomahawk küzesini fırlatmaya hazırlanan gemiydi. Denizaltı inceleme yapmak üzere hızla patlamaların meydana geldiği bölgeye gitmiş ve o süreçte batan Sea King ile 3 yolcuyu bulmuştu. Kaptanla yaşanan bir saatlik tartışmadan Pasifik filosunun komutanıyla kurulan telsiz iletişimi ve son olarak da Amiral Morrison'ın müdahale etmesinden sonra Jacksonville görevini yarıda keserek Hawaii'ye yönelmişti.
Bugün öğleden sonraya kadar Hawaii'deydim.
''Biraz dinlenip gevşemek için mi?''
''Daha ziyade iyileşme ve araştırma için.''
Henna Mercer'ın ne kastettiğini öğrenmek için onu sıkıştırmaktan vazgeçti.
''Kendini nasıl hissediyorsun?''
''Fena değilim. Bacağımdaki alçıyı dün çıkardılar ve arya söylemeye kalkışmadıkça kaburgalarım da iyi.''
Henna kahkaha attı ve içkisini getiren Tiny'ye gülümsedi.
''Bu mekanın adını nereden aldığını anladım.''
Mercer bir zamanlar jokeymiş diye açıkladı. Hawaii'de neler oluyor?
Orada olan sendin. Benden daha iyi bilmen lazım.
Hayır, ben kuzeyde Kauai'de, Hanalei adında bir kasaba yakınlarında her şeyden ve herkesten soyutlanmış durumdaydım. Los Angeles'tan Washington'a uçarken haberleri ilk kez seyredebildim ve o zaman bile gerçekten pek dikkat etmedim.
Pekala, sana biraz bilgi vereyim.
Henna ceketini çıkarıp bölmede yanına koydu. Onlara neler olduğunu tam olarak anlattığımızda eyaletin, ne eyaleti, bütün ülkenin ağzı açık kaldı. Başkan Ohnişi'den Kerikova, ondan Bikin Yuma kadar tüm konularda açık davranmaya karar verdi. Pearl Harbor'da yapılan basın toplantısında başkanı desteklemek üzere Valerie Borodin de bulundu. CIA Evad Lurmud'un bazı eski fotoğraflarını bulunca Kenji'nin evindeki cesedin ona ait olduğu saptanabildi. Elbette başına gelenlerden sonra tekrar insana benzemesi için iki cenazeciye ihtiyacımız oldu.
Ruslar Vulcan'ın yaratılışı Kod adlı operasyonla ilgili tüm haberleri yalanladılar. Ancak Ivan Kerikov'un devletin onayı dışında bazı faaliyetlerde bulunduğunun bilindiğini kabul ettiler.
Bilindiğini dedin. Kerikov öldü mü?
Ortadan kayboldu. Tayland'daydı. Oradan İsviçre'ye geçti. Ama oradan nereye gittiğini hiç kimse bilmiyor. CIA ve Interpol gibi Ruslar da onu arıyorlar. Ortaya çıkacaktır.
Buna o kadar güvenme. Eğer Kerikov böyle bir operasyonu neredeyse başaracak kadar kurnazsa kolaylıkla kayıp olarak da kalabilir.
Belki de haklısındır, bilmiyorum.
Henna hafifçe başını sal. Unutma, son derece kızgın bir Koreli grup da onun peşinde. Kore ayağının arkasında neler olduğunu bulabildiniz mi?
Oh, Nishi'nin evindeki cesetlerden bir şey çıkaramadık. Ama Kenji'nin bahçıvan kulübesinin yanında bulunan adamın, dünyanın en zengin 7 adamından biri olan Wai Hyu Dong'un torunu olduğu ortaya çıktı. Onun olaylarla bağlantısını daha iyi anlayabilmek için senin kurtarıldığın günün ertesinde Wei'in şirketlerinden birinin sahibi olduğu ve aralarında yüksek ısılarda deniz diplerini taramak üzere özel olarak tasarlanmış bir geminin de bulunduğu ufak bir filo yanardağın bulunduğu bölgeye ulaştı. Birleşik Devletler Deniz Kuvvetleri'nin bir uçak gemisi ve yarım düzine de destek gemisiyle çoktan orada olduğunu gördüklerinde nasıl şaşırdıklarına inansan iyi edersin. Wei Lahey'deki Uluslararası Adalet Divanı'na resmi bir şikayette bulundu. Ancak Bikin Yum'u elimizden alma şansı yok. Hawaii'ye gelince, senin yaptığın baskından sonra sadece bir gece daha ayaklanmalar yaşandı. Ama hepsi o kadarla kaldı. Kendilerini kışkırtacak Koreliler veya Ohnişi olmayınca ayak takımı da savaşma isteklerini kaybettiler ve çoğu evlerine gittiler. Hawaii'nin iki senatörü de sağlık nedenlerini öne sürerek istifa ettiler. Ya edeceklerdi ya da vatana ihanetten yargılanacaklardı. Başkan olaya karışanları affetti ve Hawaii'liler tarafından yapılacak yasal taleplerle ilgilenmek üzere özel bir görev grubu oluşturuldu. Başkan halkın aylarca mahkemede aynı şeyleri tekrar yaşamasındansa şiddeti hasır altı etmeyi yeğledi. İsyanlar sırasında toplam 300 kişi öldü. Başkan bu ülkede yaşanan ırklar arası gerginliği sona erdirmek amacıyla kongre üzerinden bazı maddi kaynakları harekete geçirmeyi planlıyor. Eğitim programları, kentlere yardım, bu tür şeyler. Los Angeles'taki isyanlar ve kısa süre önce yaşanan bu kriz nihayet insanların akıllarını başlarına getirdi. Birlik olursak ayakta kalırız, bölünürsek çökeriz atasözü az kalsın gerçek oluyordu ve bu konuda hakikaten bir şeyler yapmak isteyenleri yeterince korkuttu. Kongredeki uzlaşmacı havayla başkan ihtiyacı olan bütün maddi kaynağı bulacaktır.
Mercer onun sözünü kesti. Yeni yasalar ve federal harcamalarla insanların düşüncelerini değiştiremezsin.
Henna, 30 yıl önce de doktorlar sigaranın yararlarına dair reklam yapıyorlardı diye itiraz etti.
Yaşa!
Biraz zaman alacak ama neyse ki en sonunda doğru yola girdik. Hiç kimse Avrupa'yı ve eski Sovyet Cumhuriyetlerini yıkan etnik kavgaları yaşamak istemez. Biz 200 yıldır ırksal çeşitlilikleri koruduk ve şimdi onun ölmesine izin vermeyeceğiz. Amerika olaylar dibe vurmak üzereyken krizden çıkmasıyla ünlüdür ve bunu yine başaracağız.
Umarım haklısındır. Henna içkisini bir yudumda bitirdi. Valeri Borodin Yanardağ'da adamlarımızla beraber Bikin Yum'u çıkarmaya nereden başlanacağını saptamak üzere artık yüzeyin üzerine çıkmış olan bölümleri analiz ediyor. Sanırım Doktor Talbot da onunla birlikte.
Öyle. Başkan bana bir jest yapıp onu 3 hafta önce uçağıyla oraya gönderdi. Dün Washington'a uçmadan hemen önce Tish'le konuştum. O ve Valerie bir zamanlar birbirlerine duydukları tutkuyu yeniden ateşlemişler. Evlenmekten bahsediyorlar.
Henna pişmiş kelle gibi sırıttı. Bu olaylardaki kahramanın sen olduğunu düşününce biraz komik geliyor.
Kızı sonunda kahramanın kapması adettendir sanırdım.
Mercer anında soğukkanlı bir tavırla televizyon için mini diziler yaptıklarında sonunu değiştirmelerini sağlarım diye cevap verdi.
Bu işten ellerin tamamen boş çıkacağını sanma.
Henna cebinden bir dizi anahtar çıkarıp Mercer'a uzattı. Ne bunlar?
cep telefonu, CD çaları ve sonradan turbo kompresör ilave edilmiş, kendisi siyah, içi bej, üstü açılır yeni bir SJX Jaguar'ın anahtarları. Elimizden gelenin en azı buydu.
Mercer anahtarlara bakıp Henna'ya alaycı bir gülümseme attı. 12 kere üzerime ateş açıldı. Az kalsın bir trenin altında eziliyordum. Okyanusa çakıldım, boğulmama ramak kaldı. Birkaç defa dayak yedim. Nükleer saldırıyla burun buruna gelmeme de birkaç dakika vardı.
Eh, haklısın. Bana yeni bir araba almak elinizden gelenin en azı olurdu.
Henna Mercer'ın ses tonundan aslında kızgın olmadığını anladığı için hafifçe kıkırdadı.
Araba evinin önüne park edildi. Öğrenmek istediğim iki şey var. Ohnişi'nin evi yerine Kenji'nin evine gitmen gerektiğini nereden biliyordun? Ve UGT'deki uzmanlar hiçbir bok bulamamışken sen John Dory'nin yerini nasıl saptadın?
Mercer kurnazca gülümsedi. John Dory'yi bulmak kolay oldu. O kızıl ötesi fotoğraflar çok geniş, kenarları hafif eğimli, merkezdeki magma çıkışının etrafı küçük ağızlarla çevrili, klasik bir volkanı gösteriyordu. Normalde daha küçük olan ağızlar yanardağın yanlarında bulunur ve o nedenle de daha derin sularda olur. Bütün fotoğraflarda merkez ağzın yaklaşık 1,5 kilometre uzağında beyaz bir sıcak nokta vardı. O uzaklıkta termal görüntü sarı veya turuncu olur. Suyun derinliği nedeniyle daha soğuktur. O beyaz noktanın doğal bir ağız olmasına imkan yoktu. İnsan eliyle yaratılmış bir şey olmalıydı. Denizin yüzeyine yakın bir yerde seyreden John Dory'nin nükleer reaktörü gibi.
Henna etkilenmişti. Ya Kenji?
O gerçekten tamamen sezgisel bir şeydi. Ben de sezgilerime güvendim. Birkaç sene önce Tennessee'de Ohnishi'ye danışmanlık yapmıştım. Ohnishi Minerals, Tennessee'de Tennessee Vadisi yetkililerinin sahibi olduğu kullanılmayan bir mülkün ikinci kez maden çıkarma haklarını satın almakla ilgileniyordu. İkinci kez maden çıkarma işlemi, maden tünellerini destekleyen kömür sütunlarının dirençlerinin en zayıfladığı zamanlarda yapılır. Tehlikeli bir iştir ve sıklıkla göçükler meydana gelir. Ancak maden ucuza çıkartılabilirse kar marjı astronomiktir. TVY eski madenlerin eski yöntemlerle soyulmasını istemediği için olası tüm sigorta yükümlülüklerinden bahsetmişti. Benim çalıştığım ikinci maden çıkarma faaliyetlerinde hiçbir göçük olmaması nedeniyle TVY'nin talebi üzerine çağrılmıştım. Jeomekanik raporumu okuduktan sonra bile hala araziyi satmakta isteksizdi. Ama Ohnishi Minerals onları alt etmeyi başarmıştı. Ohnishi yetkilileri satın almış, bazı çok güçlü avukatlara $100,000 ödemiş ve sonunda TVY'nin yükümlülüklerinin altına imza atmak üzere kendisine ait sahte bir sigorta şirketi kurmuştu. Yaptığı şey bir noktaya kadar yasa dışı olsa da Amerikan madencilik yasası yeterince belirsiz olduğu için Ohnishi bu işten yakasını kurtarmıştı. O dönemlerde Ohnishi Minerals'tan sorumlu başkan yardımcısı Penn State'de doktora programına birlikte katıldığım biriydi, Daniel Tanaka. Ekibi madeni yeniden açarken onunla karşılaştım ve bazı rakamlarda oynama yapıp kömür sütunlarının güçlerini az gösterdiğimi açıkladım. Ohnishi'nin benim güvenli olacağını belirttiğim miktardan daha fazla maden çıkarılması için emir vereceğinden emindim. Adamlarının hayatlarını kurtardığımı ikimiz de bildiğimiz için Tanaka'nın bana bir iyilik borcu vardı. Hawaii'ye gitmeden önce onu aradım. O da bana gizlice madencilik haklarını satın aldığında Ohnishi'nin bu işlemin ayrıntılarından haberi olmadığını söyledi. Yasa dışı veya ahlaksızlık olarak nitelendirilebilecek her şey onun yardımcısı Kenji'nin başının altından çıkmış. Keriko Bikinium'la ilgili olarak Ohnishi ile temasa geçince ayrıntılarıyla ilgilenmesi için Kenji'ye talimat verdiğini tahmin ettim. O nedenle de asıl önemli kişi patronu değil, Kenji'ydi. Kenji'nin evine gidene kadar Korelilerin onu satın almış olduklarını anlayamamıştım. Kenji her taraf için çalışan mükemmel bir ajan provokatördü. Koreliler ve Ohnishi bir yanda, Keriko ortada. İhanetin döngüsünü anlayabildiğim kadarıyla Kenji Korelilerin yardımıyla Ohnishi'yi becerirken, Ohnishi de kendisini çoktan aynı Korelilere satmış olan Keriko'yu beceriyordu.
Bu arada o Koreliler de aynı şekilde Kenji ile ortaklığa giderek Kerikov'u beceriyorlardı.
Doğru olduğunu sanıyorum ama emin değilim. Önemli olan tek şey Ohnişi ile Kenji'nin ölmüş olmaları, Kerikov'un saklanması ve şeytani Korelilerin ellerinde de çabalarını kanıtlayacak hiçbir şeyin olmaması.
Henna bizim vardığımız sonuca benziyor diye aynı fikirde olduğunu belirtti.
36. ayrımın sonu. Sayfa 331.